Gökkuşağı bayrakları soykırımı gizleyemez. 2023'ün sonuna kadar twitter.com/x profilimde gökkuşağı bayrağı, queer gurur ve dayanışmanın sembolü, bulunuyordu. Ancak Gazze ve Filistin halkı lehine açıkça konuşmaya başladığım anda bu sembol bana karşı silah haline getirildi. Makul, gerçeklere dayalı tartışma yerine, paylaşımlarım beni karalamak ve susturmak için tasarlanmış kişisel saldırılar, ad hominem, çekti. Bazıları endişe kisvesine bürünmüştü. Gazze'de eşcinsellere ne yaptıklarını biliyor musun? Diğerleri açık ve acımasızdı. Queers for Palestine kafece içim tavuklar gibi memelere atıfta bulunarak ya da eğer orada olsaydım çatıdan atılacağımı tekrar eden yorgun trope ile. Bu deneyim birçok başkası tarafından paylaşıldı ve doğrulandı. Bu anlatı yalnızca basitleştirilmiş değil, politik olarak manipülatif, tarihsel olarak sahtekar ve olgusal olarak yanlıştır. Gazze'de queer kişilerin çatılardan atılarak idam edildiği sıkça tekrarlanan iddia, Filistinlileri veya Gazze'nin yönetici otoritelerini içeren hiçbir doğrulanmış vakaya dayanmaz. Bunun yerine, ISIS propaganda videolarından kaynaklanır, Hamas'tan değil ve kesinlikle daha geniş Filistin nüfusundan değil. Hiçbir güvenilir kanıt yoktur ki queer kişilerin bu eleştirmenlerin ima ettiği şekilde kamuya açık idamları gerçekleşmiş olsun. Gördüğümüz şey Pinkwashing'in ders kitabı örneğidir. LGBTQ+ haklarını adalet mücadelesinden dikkat dağıtmak veya onu gayrimeşrulaştırmak için araçsallaştırmak. Bu, queer kişilere seçmeleri gerektiğini söyleyen retorik bir hiledir. Ya queer haklarını destekle ya da Filistin kurtuluşunu, ama ikisini birden değil. Eşcinsellik ve İslam, silahlandırılmış anlatının ötesinde. Filistin'i destekleyen queer kişilere yönelik retorik saldırının büyük kısmı, İslam ve LGBTQ+ kişilere yönelik sözde olağanüstü düşmanlığı hakkında geniş genellemeler üzerine dayanır. Örtük anlam, queer kimlik ile İslami inancın doğası gereği uyumsuz olduğudur ve Müslüman çoğunluklu nüfusla dayanışma LGBTQ+ bireyler için saf veya hatta kendi kendini yok edicidir. Bu çerçeve yalnızca İslamofobik değil, tarihsel ve teolojik olarak da savunulamaz. Geleneksel İslami fıkıh, birçok dine hukuk sistemi gibi, aynı cinsiyet eylemlerini caydırır. Kur'an Lut kavminden bahseder. Sıklıkla erkek cinsel davranışın kınanması olarak alıntılanır. Yine de bu ayetler sunulduğundan çok daha belirsizdir. Misafirperverlik eksikliği, zorlama ve yozlaşma üzerine odaklanırlar, rızaya dayalı aşk veya cinsel kimlik üzerine değil. İbranice İncil'deki Leviler 22.13'ün aksine, eğer bir erkek bir kadınla yatar gibi bir erkekle yatarsa, ikisi de iğrenç bir şey yapmış olur. Kesinlikle öldürülmelidirler. Kur'an aynı cinsiyet yakınlığı için hiçbir ceza belirlemez. Hadisler, Peygamber Muhammed'e, sallallahu aleyhi ve sellem, atfedilen sözler, İslami hukukun büyük kısmını bilgilendirir, aynı cinsiyet davranışına çeşitli ve sıkça tartışmalı atıflar içerir. En önemlisi, Peygamberin yaşamı sırasında kimsenin eşcinsel olduğu için cezalandırıldığına dair kayıt yoktur. İslami etik öğretilir geleneksel olarak gizlilik, İhtiyat ve tövbe üzerine vurgu yapar, gözetim veya kamu utandırma üzerine değil. Gerçekte, İslami uygarlığın cinsiyet ve cinsellik konusunda zengin ve karmaşık bir tarihi vardır. Klasik Arap şiiri homoerotik imgelerle doludur. Sufi mistisizm, ilahi aşk metaforlarıyla, sıklıkla katı cinsiyet ikiliklerini aşar. Scott Siraj al-Haq Kugle ve Amina Vadud gibi akademisyenler Lut hikayesinin ilerici yeniden yorumlarını sunmuş, bunun zorlayıcı cinsel şiddete kınadığını, rızaya dayalı aynı cinsiyet aşkını değil, savunmuşlardır. Bu yorum çeşitliliği teorik değil, canlıdır. Queer Müslümanlar vardır, örgütlenir, direnir ve gelişir. Filistin yanlısı queer kişileri karalamak için İslam'ı silahlandırmak yalnızca bu sesleri silmez, tüm bir inanç geleneğini kültürel savaş sopasına indirger. Suçlaştırmanın sömürgeci kökleri, ithal homofobinin zaman çizelgesi. Kurumsal homofobinin Arap veya İslami toplumların içsel bir özelliği olduğu fikri inceleme altında çöker. Tarihi kayıtlar gösterir ki modern öncesi İslami hukuk sistemleri Avrupa gibi eşcinselliği suçlaştırmamıştır. Bunun yerine, Arap dünyasında anti-LGBTQ+ yasalarının kodlanması Avrupa sömürgeciliğine kadar izlenebilir, Kur'an'a değil. İslam yönetimi yüzyılları boyunca, Emevilerden Osmanlılara, aynı cinsiyet yakınlığını yasaklayan birleşik bir ceza kodu yoktu. Sosyal tutumlar muhafazakar olabilir ve dini akademisyenler çeşitli davranışların ahlakı üzerine tartışırdı. Ancak bu toplumların hukuk sistemleri özel cinsel davranışın polisliğini nadiren önceliklendirirdi, özellikle kamu düzenini tehdit etmediğinde. Dahası, Arap İslam dünyasının zengin edebi ve sanatsal gelenekleri, homoerotik şiir, samimi erkek dostlukları ve aynı cinsiyet arzusu tasvirleriyle dolu, kültürel bir alan ortaya koyar ki, karmaşık ve bazen çelişkili olsa da, Avrupa'da görülen queer kişilerin yasal zulmüyle şekillenmemiştir. Buna karşılık, Hristiyan Avrupa'da eşcinsel eylemler agresif bir şekilde suçlaştırıldı, sıklıkla ölüm cezası altında. Orta Çağ ve erken modern hukuk sistemleri, Engizisyon'dan İngiliz ortak hukukuna, sodomi için korkunç cezalar belirlerdi, yakma, asma ve sakatlama dahil. Bazı bölgelerde, Tuna boyunca Habsburg kontrolündeki alanlarda olduğu gibi, tarihi kayıtlar eşcinsellik şüphelilerinin nehir yukarı tekne çekmeye mahkum edildiğini tarif eder, yorgunluk ve maruz kalma yoluyla idam biçimi. Bu cezalar marjinal değil kurumsaldı, hem kilise hem devlet tarafından eşit olarak onaylandı. Avrupa güçleri Arap dünyasını sömürgeleştirdiğinde, bu yasal kodları ihraç ettiler. Filistin belirgin bir örnektir. Kısa çizgi. Dönem Filistin'de eşcinselliğin yasal durumu. Kısa çizgi. 1917 öncesi suçlaştırılmamış Osmanlı hukuku altında. 1929 İngiliz Mandası Bölüm 152, Antisodomi, uygular. 1951 Batı Şeria'da suç olmaktan çıkarılır Ürdün ceza yasası altında. 1967 kısa çizgi günümüz Gazze İngiliz dönemi kodunu korur. 1994'ten beri bilinen kovuşturma yok. HRW. Kısa çizgi. Bu tarihiye önemlidir. Filistin'de queer kişilerin yasal zulmü İngiliz yönetimi altında başladı. İslami yönetim altında değil. Bugün Gazze teknik olarak sömürge dönemi yasasını korur. Ancak 10 yıllar boyunca altında kayıtlı kovuşturma yok. Bu arada, İsrail devleti, sıklıkla queer cenneti olarak övülür, queer Filistinli sığınma başvurularının %99'undan fazlasını reddetti. Bu tezat Brand İsrail'in boşluğunu ortaya koyar. LGBTQ+ haklarını işgali ve apartheid'i gizlemek için kullanan bir anlatı. Bu tarihi anlamak önemlidir. Queer dostu Batı ile homofobik Doğu arasında medeniyet ayrımı varsayan basit anlatıyı meydan okur. Ayrıca queer Araplar ve Müslümanların ajansını yeniden tesis eder ki onlar kültürlerinin kurbanı değil, hem yerli baskı hem ithal sömürge şiddeti hayatta kalanlarıdır. Alan Turing, Batı aynası. Queer varoluşu suçlaştırmanın vahşetini ve saçmalığını tam anlamıyla kavramak için, 20. yüzyılın en trajik ve aydınlatıcı hikayelerinden birine dönmeliyiz, Alan Turing. Bugün Turing'in adı Turing testi sayesinde yaygın olarak bilinir, yapay zekada temel bir kavram ve çevrim içi kullanılan modern CAPTCHA sistemlerinin temeli. Ancak gerçek mirası çok daha derindir, o. Alman Enigma kodunu kıran makineyi tasarlayan dahi matematikçi ve kriptoanalistti, İkinci Dünya Savaşı'nda müttefik zaferine karar verici katkı. Turing'in Bletchley Park'taki çalışması yıllar boyunca gizli kaldı, ancak şimdi savaşı 2 yıla kadar kısalttığı, milyonlarca hayat kurtardığı anlaşılıyor. Her adil toplumda ulusal kahraman olarak kutlanır, yaşamı boyunca onurlandırılır ve minnet ve saygıyla anılırdı. Ama Alan Turing aynı zamanda eşcinseldi. Ve 1950'ler Britanya'sında bu suçtu. Döneminin birçok eşcinsel erkeği gibi Turing çifte hayat yaşamaya zorlandı. Evinden gizlice çıkarak partnerleriyle gizlice buluşmak. Turing evine hırsızlık ihbar ettiğinde ve son partneri Arnold Murray'in katılımını şüphelendiğinde, polis sorgusu sırasından nihayet ilişkilerini açığa vurdu. Çalınan malların rutin soruşturması olarak başlayan şey hızla ağır ahlaksızlık için kovuşturmaya dönüştü. O Sarville'yi yok eden aynı suçlama. Davayı amacının ötesinde büyüdüğünü gören baş dedektif daha sonra Turing'den özür diledi. İşbirliğinin durdurulamaz bir yargı makinesini çalıştırdığını üzülerek. Savaş hizmeti ve bilimsel dehasına rağmen Turing'e yargılandı ve suçlu bulundu. Mahkeme ona seçim sundu: hapishane veya kimyasal hadım. İkincisini seçti. Libidosunu bastırmak için tasarlanmış sentetik östrojen içeren sözde tedavi. Yan etkiler korkunçtu. Turing jinekomasti, meme gelişimi, depresyon ve zihinsel bozulma yaşadı. Faşizmden Avrupa'yı kurtarmaya yardım eden canlı zihin şimdi devlet onaylı vahşetle aşınıyordu. 1954'te, sadece 41 yaşında, Turing siyanürle ıslatılmış bir elma ısırarak intihar etti. 10 yıllar sonra, kamu öfkesi ve yavaş ulusal hesaplaşma sonrasında Turing'e ölümünden sonra kraliyet affı verildi. Ama tarih geri alınamaz. Her şeyi bir ülkeye veren ve utanç ve ceza ile geri ödenen bir adam kayboldu. Savaştan değil, toplumu korumak iddiasındaki yasalar tarafından. Turing'in hikayesi yalnızca trajedi değil, suçlamadır. LGBTQ artı yaşamını suçlaştırma asla koruma hakkında olmadı. Her zaman kontrol, korku ve arzunun polisliği hakkında oldu. Ve bugün Batı sesleri diğer kültürleri homofobi için kınadığında, seçici hafıza ile yaparlar. Turing'i öldüren yasalar Londra'da doğdu, Mekke'de değil ve ölümü Batı ahlaki üstünlük mitine ciddi bir azar. Cinsiyet şiddeti ve Medine ataerkillik miti. Batılı yorumcular insan hakları konularında Arap ve Müslüman toplumlarını benzersiz barbar veya geri olarak çerçevelediğinde, nadiren tarihi dürüstlük yerinden konuşurlar. Bu yalnızca yanıltıcı değil, projeksiyondur. Bugün ahlaki üstünlük iddia eden aynı toplumlar, şok edici yakın zamana kadar kendi hukuk sistemlerinde derin şiddetli ve ataerkil normları sürdürdüler, sıklıkla devlet gücü arkalarında. Örneğin aile içi şiddet ve evlilik tecavüzü sorununu alın. Arap ve Müslüman toplumlarında, her zaman ataerkil yapılar olsa da, tüm kültürlerde olduğu gibi, bir erkeğin karısını dövme veya cinsel olarak taciz etme sınırsız hakkına sahip olduğu fikri sosyal olarak kabul edilemezdi. Her zaman suçlaştırılmasa bile, bir erkek bu sınırları aştığında, karısını dövdüğünde, çocuklarını incittiğinde veya şiddet uyguladığında, davranışı sıklıkla topluluk müdahalesi ile karşılaşırdı. Yaşlılar, aile üyeleri veya akranlar onu yüzleştirir ve devam ederse karısı ve çocukları geniş aile, arkadaşlar veya komşulara sosyal utanç olmadan sığınabilirdi. Anlaşılmıştı, belirli davranışlar bir erkeği evreisi olmaya uygunsuz kılar, devlet müdahale etse de etmese de. Şimdi bunu Avrupa ve Kuzey Amerika ile erken ve orta 20. yüzyılda karşılaştırın. Britanya, Fransa ve ABD gibi ülkelerde yasa bir kocanın evlilik haklarını tanırdı. Evlilik tecavüzü için örtmece, birçok Batı ülkesinde 20. yüzyılın sonu veya hatta 21. yüzyılın başına kadar yasal olarak suç olarak tanınmadı. Britanya'da evlilik tecavüzü 1991'e kadar yasaldı. ABD'nin bazı kısımlarında 1990'lar veya sonrasına kadar yasaldı. Bu yasalar tacize yalnızca izin vermedi, kodladılar. Kariler ve çocukların bedensel cezası yalnızca tolere edilmedi, açıkça teşvik edildi. Erkeklere aileleri üzerinde yasal otorite verildi ve şiddet yoluyla disiplin o gücün özel, hatta sorumlu, uygulaması olarak görüldü. Bir erkek karısını geri konuşmak için dövebilir, özerkliğini reddedebilir ve onu dış dünyadan yasal olarak izole edebilirdi. Bir kadın tacizci kocasından kaçarsa çocuklarını, mülkünü ve sosyal statüsünü kaybetme riski taşırdı. Bu antik tarih değil. Bu yasalar 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasındaydı. Eşcinselliği suçlaştıran, küresel güneyi sömürgeleştiren ve dünyaya medeniyet standart taşıyıcıları olduklarını söyleyen aynı ülkelerde. Yani modern Batı eleştirmenleri LGBTQ artı haklarını veya kadın haklarını Arap veya Müslüman toplumlarına karşı Batı ahlaki üstünlüğünün kanıtı olarak sunduğunda, ikiyüzlülük baş döndürücüdür. Yalnızca böyle haklar Batı'nın kendisinde yakın ve zor kazanılmış gelişmeler değil, çerçeve var olan, kültürel olarak kök salmış sorumluluk sistemlerini silerken nesiller boyu Batı dışı toplumlarda var oldular. Bu bağlamın silinmesi tesadüf değil. Batı güçlerinin medeniyetli derliği illüzyonunu sürdürmesine izin verir, hem kendi tarihlerini hem sömürgeleştirdikleri toplumlara verdikleri zararı görmezden gelirken, sıklıkla bir zamanlar koruma sağlayan tam toplum yapılarını yok ederek veya yer değiştirerek. Pinkwashing devlet zanaatı olarak. İsrail'in Brand İsrail kampanyası, 2005'te Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatıldı, Tel Aviv'i açıkça gay dostu cennet olarak tanıttı. Bu çaba organik gurur değildi, devlet propagandasıydı. Yurt dışında gökkuşağı bayrakları gösterirken, İsrail yerel LGBTQ artı hizmetleri için finansmanı kesti ve işgal altındaki Filistinlilerin baskısını sürdürdü. Black Laundry, Kvisas Hora gibi İsrailli queer gruplar bu kooptasyona karşı protesto etti. Kimliklerinin apartheid'i temizlemek için kullanılmasına izin vermeyi reddetti. Black Laundry aktivistleri dedi ki, İşgal edilmiş toprakta Pride kutlayamazsın. Kurtuluşumuz başka bir halkın baskısı pahasına gelemez. Benzer şekilde, Althaus ve Palestine and Queers for BDS, PQ BDS gibi Filistinli queer örgütler uzun zamandır Pinkwashing'i reddeder. PQ BDS dedi ki, mücadelemiz ırkçı bir devlette kapsama için değil, o devletin sökülmesi içindir. Bu sesler ana akım batı söyleminden nadiren duyulur. Queerliği militarizmin gerekçesi olarak tokenleştirmeyi tercih eder yerine onun kesişimlerinde yaşayan insanları yükseltmek yerine. Yani batı sesleri Arap ve Müslüman toplumlarını LGBTQ artı bireylere muameleleri için alay ettiğinde veya kınadığında, nadiren yerdeki queer kişilerle dayanışma içindedir. Daha sık İslamofobik bir trope olarak işlev görür, Müslümanları düzeltilemez hoşgörüsüz ve öz belirleme değmez olarak tasvir etmenin bir yolu. Bu ilerici dilde sarılmış eski sömürge taktiğidir. Filistin'e adalet olmadan queer kurtuluş eksiktir. Queer kişilere Filistin'le dayanışmanın homofobi tarafında durmak anlamına geldiği söylendiğinde, stratejiyi tanımalıyız. Queer yaşamı korumak hakkında değil, devlet gücünü korumak hakkındadır. LGBTQ artı kurtuluşunun batıya ait olduğunu iddia etmek yalnızca yanlış değil, tehlikelidir. Tarih gösterir ki, eşcinsellik Arap veya İslami toplumlarda suçlaştırılmadı Avrupa sömürge güçleri yasalarını dayatana kadar. Aile içi şiddet ve evlilik tecavüzü modern çağda batıda yasal olarak korundu. Bugün queer Filistinliler İsrail tarafından sığınma reddediliyor, kendini queer ütopya olarak tanıtsa bile. ABD'de trans kişileri gözetleyen, Britanya'da queer sığınmacıları sınır dışı eden ve Gazze'de hastaneleri bombalayan sistemler birbirine bağlıdır. Queer kurtuluş anti-sömürge mücadelesinden ayrılamaz. Bu hayır işi değil, kolektif hayatta kalma stratejisidir. Kurtuluşumuz birbirine bağlıdır. Queer örgütleyiciler uzun zamandır dediği gibi, metafor olarak değil, maddi gerçeklik olarak. Filistinli durmak queer kimliğin çelişkisi değildir, tamamlanmasıdır. Queer ve anti-sömürge olmak, queer ve anti-apartheid, queer ve pro-Filistin, ikiyüzlülük değildir, tutarlılıktır. Gerçek dayanışma bize kim olduğumuzu inkar etmemizi istemez. Bize güçtekilerin yazdığı senaryoları reddetmemizi söyler, kimliklerimizi bölme aracı yapacak olanları. Bize queer Filistinlileri dinlememizi, tüm karmaşıklıklarında var olma haklarını desteklememizi ve yer değiştirmeyen, insanlıktan çıkarılmayan veya haysiyetten mahrum bırakılmayan bir dünya için yanlarında savaşmamızı söyler. Queer kişiler dün onları suçlaştıran ve bugün tokenleştiren imparatorluklara sadakat borçlu değil. Kimliklerimiz ile ilkelerimiz arasında seçim yapmamıza gerek yok. Güç için aksesuar değiliz. İnsanız. Ve özgür olacağız, birlikte. Kaynaklar. Amnesty International. 2022. İsrail'in Filistinlilere karşı apartheid'i, hakimiyet ve insanlığa karşı suçun zalim sistemi. Althaus for Sexual and Gender Diversity in Palestinian Society. Çalışmamız. Boswell, J. 1980. Hristiyanlık, Sosyal Hoşgörü ve Eşcinsellik. University of Chicago Press. Elroy Heb, K. 2005. Arap İslam Dünyası'nda Eşcinsellik Öncesi, 1500 ile 1800 arasında. University of Chicago Press. Human Rights Watch. 2021. Bir eşik aşıldı, İsrailli yetkililer ve apartheid ile zulüm suçları. Massad, J. 2002. Reorienting Desire, Tega International and the Arab World. Public Culture, 14-2, 361 ile 385. arasında. Palestine and Queers for BDS. 2010. Pinkwashing üzerine beyan. Pinkwashing İsrail. Pinkwashing nedir? Rahman, M. 2014. Eşcinsellikler, Müslüman Kültürler ve Modernite. Palgra ve Macmillan. Alan Turing için Kraliyet Affı. 2013. Birleşik Krallık Hükümeti Basın Bülteni. Turing, D. 2015. Prof. Alan Turing çözümlendi. The History Press. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, UNDP. 2021. Arap bölgesinde hıbıt olmak. Vahit Aker, B. 2006. Söylenemez Aşk, Orta Doğu'da Gay ve Lezbiyen Yaşam. University of California Press.